Bedavanın bedeli. İnterneti bağımlılık düzeyinde kullanan bir öğrenciyle teknolojinin bilinçli kullanımı ve özellikle sosyal medyanın fayda ve zararları üzerine görüşme yapıyordu. Maksat, teknoloji ve interneti normal düzeyde ve faydalı şekilde kullanmasını sağlamaktı. Konu bedavanın bedeline kadar uzandı. Faydaları ve zararlarıyla tartışılan internet, hayatımızda önemli bir yer edinmiş durumda. Faydaları ve zararlarıyla konuşulmaya da devam ediyor. Bizim analizimiz de klasik tartışmalardan öteye gitmedi. Bunları listeledikten sonra asıl önemli olanın kullanıcının interneti nasıl kullandığı hususu olduğunu fark ettik. Bununla birlikte öğrencinin fayda olarak sunduğu maddelerden biri dikkatimi çekti. Sosyal medya uygulamalarının ücretsiz olması. Bu uygulamaların ücretsiz olması ulaşılabilirliği kolaylaştırıyor. Fakat sosyal medyanın ücretsiz olma özelliğiyle faydalı olduğunu söyleyebilir miyiz? Hakikaten sosyal medya uygulamalarının çoğu ücretsiz kullanımı sunulmaktadır. Hatta bazıları mobil cihazları yüklü olarak geliyor. Böylelikle bu uygulamanın ihtiyacı karşıladığı mesajı verilirken, sağladığı hizmetten bedava yararlanıyor olmak da cazip hale getiriyor. Her sene çeşitli araştırmalar yapılır ve dünyanın en çok kazanan şirketleri sıralanır. Hepimizin bildiği bazı sosyal medya uygulamalarının sahibi olan şirketler, bu listelerde ilk sıralarda yer alır. Burada akla şöyle bir soru geliyor. Kullanıcıdan para almadıkları halde nasıl bu kadar çok para kazanıyorlar? Ücretsiz ama çok kazanıyor. Ücretsiz oldukları halde çok kazanmaları için sosyal medya platformlarının yaptıkları şey basit aslında. Kullanıcının dikkatini çekmek. Kullanıcı, uygulamada ne kadar çok vakit geçirirse onlar için iyidir. Bunu sağlamanın yolu, kullanıcının dikkatini uygulama üzerinde tutmaktan geçer. Bu dikkati başkalarına satmak yoluyla da para kazanma süreci başlar. İş aslında Michel Ende'nin masalı andıran romanı Momo'da insanların zamanlarını toplayarak güçlenenlerin durumuna benziyor. Topladıkları dikkat ve kullanıcıdan çaldıkları zaman onlar için çok önemli. Kullanıcıdan para almıyor, bunun yerine onlardan daha çok zaman talep ediyorlar. Bir kişi uygulamayı kullandıkça onlar arka planda bunu paraya dönüştürüyor. Dikkat tacirliğine ilginç bir misal. Dikkat ve reklam üzerine Batı'daki tarihi gelişimi inceleyen Tim Wu, Dikkat Tacirleri isimli hacimli çalışmasında bu durumu detaylarıyla ele alıyor. Tim Wu, Sun Gazetesi ile başlattığı bu süreçte şu bilgilere yer veriyor. Sun Gazetesi, maliyetin altında satış fiyatıyla rakiplerinden çok daha fazla satmaya başlar. Hesap edildiğinde zararına satışlar yaptığı görülür. Fakat kısa bir süre sonra insanların dikkatini çekmeye başaran gazete, tiraj sıralamasında ilk sıraya yükselir. Artık gazetede reklam yayınlanmaya başlanır. Gazetecilikte reklamcılığın serüveni böyle başlar. Neticede Sun Gazetesi maliyetin altında satışla oluşan zararı reklam gelirleriyle giderir. Yalnız gazetenin reklam gelirlerini devam ettirmesi için okurun dikkatini daima üzerinde tutması, tirajını düşürmemesi lazımdır. Neticede insanların ilgisini çeken medyanın bugün de kullandığı 3. sayfa haberleriyle ve neredeyse bedavaya satılmasıyla satış miktarı artmaya devam eder. Gazetenin kurucusu Day, bedavaya topladığı dikkati reklam veren şirketlere satmaktadır. O günden bugüne medyada çok şey değişse de Day'in keşfettiği bu yöntem dikkat tacirleri tarafından çeşitli şekillerde kullanılır. Medya organları kaliteli, faydalı yayın yapmaktan ziyade insanların dikkatini çekmeye odaklanır. Onlar için asıl olan dikkati kendi taraflarına çekmektir. Belki reklamın iyisi kötüsü olmaz düşüncesi de buradan geliyordur. Günümüzde hızla gelişen ve hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen internette de bu durum varlığını göstermektedir. Yapay zeka destekli, her an kullanıcıya uyarı gönderebilen ve gönderdiği bildirimle her an insanların dikkatini çeken, insanı adım adım takip eden sistemler, şirketler için bu işi kolaylaştırdı. Bedava uygulama, dikkati toplarken kişilerin ilgi, ihtiyaç, hobi gibi verilerini de toplayıp kayıt eder. Dikkatinizi daha fazla çekebilmek için de bu verileri kullanır. Mesela uygulamada, internette gösterilen reklamlarda kullanıcının ilgi ve ihtiyaçları ön plana çıkar. Kitap kurduysanız kitaplar, öğrenciyseniz bilumum kırtasiye ürünleri, arama motorunda hangi ürünü aradıysanız o ürünün reklamı, alışveriş sitelerinde incelediğiniz ürünlerin reklamı, içinde reklam olan her sayfada karşınıza çıkar. Bir diğer boyut, uygulamaların yapısal özellikleriyle alakalıdır. Bir yandan kullanıcıyı uzun süre ekranda tutan bir tasarım hazırlanırken, diğer yandan ilgilendiğiniz konularda içerikler karşınıza çıkar. Sosyal platformların birinde bir video izlediğinizi düşünün. Siz zahmete girmeyin diye uygulama videoları otomatik oynatabilir. Bir video bittiğinde otomatik olarak diğer videoyu başlatabilir ya da benzer içeriklere de göz atmanız için sizi yönlendirebilir. Bunları yaparken de zorunlu olarak izlemeniz gereken reklamlar vardır. Neticede hiçbir şey bedava değildir. Ödediğiniz bedel bazen dikkatiniz, bazense değeri paha biçilemez derecede kıymetliniz, zamanınızdır.